Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı paylaşacağız sizinle. Doçent Doktor Yusuf Erdem Gezgin'le gerçekleştirilen İslam'ın iktisadi vizyonu keşfedilmeyi bekliyor başlıklı mülakatı paylaşacağız. Mülakat Bilal Akyol imzasıyla yer alıyor dergide. Kapitalizmin hep daha fazlası üzerine kurulduğu ekonomik düzen, Kur'an-ı Kerim'in tekasür, çokluk tutkusu olarak uyardığı modern bir hırsa dönüştü. Bu durum bireyi maddi bir yarışa sürüklerken derin manevi boşluklar da yaratıyor. Peki İslam'ın mülkiyet bir emanettir anlayışı bu tüketim sarmalına karşı nasıl bir denge öneriyor? Doçent Doktor Yusuf Erdem Gezgin'le bu hayati meseleyi enine boyuna konuştuk. Tüketim toplumunun etkilerinden yola çıkarak helal kazançla mal hırsı arasındaki ince çizgiyi, israfı önleme sorumluluğunu ve İslam'ın zekat, infak gibi adil iktisadi ilkelerini ele aldık. Hocam, kapitalizmin oluşturduğu tüketim toplumu anlayışıyla hep daha fazlasına sahip olma ve sınırsız biriktirme arzusu modern insanın temel motivasyonlarından biri haline geldi. Bu durumun birey ve toplum üzerindeki maddi manevi etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd, Fahri Kainat Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem nihayetsiz salat ve selam olsun. Öncelikle röportaj alma lütfunuz ve tensibiniz sebebiyle şükranlarımı arz etmek isterim. Rabbim bu fakiri konuşacakları konusunda isabetli olmaya ve hayrı söylemeye muvaffak kılsın. Modern kapitalist sistemin insanlığa dayattığı tüketim kültürü, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Bu dönüşümün merkezinde ihtiyaçların karşılanmasından ziyade sürekli artan arzuların tatminine dayalı bir hayat felsefesi yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'in çokluk tutkusu sizi oyaladı ayetiyle uyardığı bu durum, içerisinde yaşadığımız çağda doruk noktasına ulaşmıştır. Bu durum hem bireysel hem de toplumsal manada maddi ve manevi bazı sonuçları beraberinde getirmiştir. Maddi planda ortaya çıkan sonuçlar tüketim toplumlarında çok boyutludur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanoğlunun iki vadi dolusu altın olsa mutlaka üçüncü bir vadi ister. İnsanoğlunun karnını ancak toprak doldurur buyurarak insanın içindeki doyumsuz arzuya işaret etmiştir. Bu fıtri eğilim kapitalist sistem tarafından teşvik edilince bireyi kronik bir borç sarmalının içine itmiş, insanlar ihtiyaç duymadıkları şeyleri ne pahasına olursa olsun satın almak için kazanmadıkları paraları harcamayla sonuçlanmıştır. Neticede bu bireysel tavır, toplumsal düzeyde gelir eşitsizliği dramatik biçimde artmaktadır. Servetin giderek küçülen bir kesimde yoğunlaşması, toplumsal uyumun bozulmasına ve sınıflar arası gerilimlerin derinleşmesine neden olmaktadır. Kerim kitabımız Kur'an'ın servet içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir mal olmasın emri, bu tehlikeye karşı son derece önemli bir uyarıdır. Çevreye ilişkin boyuttaysa sonuçlar daha da yıkıcıdır. Sürdürülemez tüketim alışkanlıkları doğal kaynakların hızla tükenmesine yol açmaktadır. Bu çerçevede israf, helal malı haram yolda harcamak demektir şeklinde bir tarif yapmak, hem çevre tahribatının da bir israf türü olduğunu göstermesi yönüyle, hem de bugün karşı karşıya olduğumuz oldukça büyük manevi bir açmazın sebebine işaret etmesi yönüyle kıymetlidir. Tüketim toplumunun manevi boyuttaki tahribatı belki de en göz ardı edilen ancak en derin etkidir. Modern insan sahip olduklarıyla tanımlanır hale gelmiştir. Kur'an-ı Kerim bu durumu şöyle tasvir eder. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu ayeti şöyle yorumlamak mümkündür. Dünya gösterişle övünme yeridir. Ama akıllı kişi geçici olan şeyle iftihar etmez, kalıcı olana yönelir. Belki kapitalizmin dayattığı tüketim kültürü manevi olarak insan psikolojisine de etki ettiği söylenebilir. Psikolojik düzeyde sürekli daha fazlasına sahip olma arzusu bir doyumsuzluk sarmalı oluşturur. Mevlana'dan nakledilen bir söz bu hakikate şöyle işaret eder. Aç gözlü zengin, fakirin ta kendisidir. Kanaat sahibi fakirse en büyük zengindir. Sosyal ilişkilerde bu süreçten olumsuz etkilenmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki şey vardır ki çoğu insanın imtihanıdır. Sağlık ve boş zaman. Hadisiyle maddi refahın ve bu refahın ortaya çıkardığı boşluk hissinin de bir imtihan olduğunu hatırlatmıştır. İmam Şafii, mal insanı kibirlendirirse dert, tevazu öğretirse nimettir diyerek servetin asıl tehlikesine işaret etmiştir. İslam, insanın sınırsız sahip olma ve biriktirme arzusuna karşı mülkiyet, servet ve rızık konusunda nasıl bir denge önerir? Bu bağlamda infak, zekat ve israfı önleme ilkeleri hangi rolü üstlenir? İslam'ın mülkiyet anlayışı kapitalist sistemden köklü biçimde ayrılır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ayeti, dünyaya bakış açımızın ideal düzlemde nasıl olması gerektiğini beyan eder. Mülk zahirde kulun elinde emanettir. Ancak hakikatte Allah'ındır. Kul sadece emanetçidir. Bu emanet bilinci derin bir sorumluluk doğurur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde kul malını nereden kazanıp nereye harcadığından sorulacaktır buyurarak hesap verebilirliği vurgular. Öyleyse dinimiz İslam, mülkiyet hakkını meşru görürken bu meşruiyetin mutlak olmadığını, sorumluluklarla sınırlandırılması gerektiğini de beyan eder. Zekat, infak ve karzla diğer gamlığı, isarı ve ihsanı öğütleyen bir öğretiye sahip olması, dinimizi ve bu kaynaktan beslenen geleneğimizi bir medeniyet olarak konumlandırmıştır. Zekat, İslam'ın 5 rüknünden biri ve sosyal adaletin kurumsal garantisidir. Onların mallarında ihtiyaç sahiplerinin hakkı vardır ayeti kritik bir noktayı vurgular. Zekat bir lütuf değil, fakirin zengin üzerindeki hakkıdır. Zimmetine zekat tahakkuk eden bireyin vefatı halinde varisler merhumun terekesinden zekatını ifa etmeleri bir sorumluluktur. Zekat, servetin sadece zenginler arasında dolaşmasını engelleyen, toplumsal dengeyi sağlayan köklü bir mekanizmadır. Zengin müminler zekatlarını işin uzmanlarıyla müzakere ederek hesaplamaları gerekir. Verginin hesabında uzmanlık vazgeçilmezse, Allah ve kul hakkını mezceden zekatın tayininde ehil kimselere danışmak evveliyetin ta kendisidir. İnfak, Allah yolunda harcama, İslam ekonomisinin can damarıdır. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla iyiliğe erişemezsiniz ayeti, gerçek olgunluğun maldan vazgeçme yeteneğiyle ölçüldüğünü gösterir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, malının tamamını infak ederken, aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım demesi, bu ruhun zirvesidir. Elbette infakta sadece sadaka anlaşılmamalı. İhtiyaç sahiplerine karşılık beklemeden verilen karz-ı hasen de infaktır. İşte kapitalizm, paranın zaman değeri, zamanın kiralanması ve enflasyon karşısında eriyen para değerinin tazmini gibi farklı gerekçelerle karz-ı hasen infakını ve bu infakta elde edilmek istenen ruhaniyeti elimizden almıştır. Bu kapsamda İslam'ın emrettiği finansal yapıyı anlatma görevi üstlenmiş fakihlerin her platformda bu hakikate işaret etmesi elzemdir. O zaman bu röportajımızda zekat, infak ve karz üçlüsünü vurgulamalıyız. modern ekonomi bireysel kazanç ve kârı öne çıkarırken, İslam'ın mülk Allah'ındır ve mülkiyet bir emanettir anlayışı, bir Müslümanın harcama ve tüketim alışkanlıklarına nasıl yön vermelidir? Nimetlerden hesaba çekileceğine inanmak, helal kazançla mal biriktirme hırsı arasındaki sınırı hangi ölçülere göre belirler? İslam hem cimriliği hem israfı yasaklar. Onlar harcadıklarında ne israf ederler ne de cimrilik. İkisinin ortasında dengeli bir tutum takınırlar ayeti orta yolu emreder. Yiyin, için fakat israf etmeyin emri evrenseldir. İslami bir hakikat olarak israftan kaçınma esasında tüm dinlerin ve ahlaki öğretilerin ortak kabul noktasıdır. Hazreti Peygamber'in akan bir ırmağın kenarında bile olsan abdestte israf etme hadisi kaynakların bilinçli kullanımını öğretir. Hazreti Ömer'in israf helal yerde bile haramdır sözü israfın boyutunu gösterir. İmam Gazali israfı üç türe ayırır. Haramda harcamak, ihtiyaçtan fazlasını helalde harcamak ve yerinde ama aşırıya kaçarak harcamak. İslam çalışmayı teşvik eder. Namazdan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından arayın emri, ibadet kazanç dengesini gösterir. Hazreti Peygamber, helal kazanç aramak farzdır buyurarak çalışmayı ibadet mertebesine yükseltir. Ancak mal sevgisi tehlikelidir. Malı topladı da saydı durdu. Malının kendisini ebedi kalacağını sanıyor ayeti tüm müminleri uyarır. Hazreti Peygamber'in iki vadisi altın dolu olsa insan üçüncüsünü ister hadisi insanın doymaz doğasını gösterir. Bu sebeple salihler el-kârda gönül yârda prensibini bizlere aşılamaktadırlar. Ayrıcı çizgi niyettir. Zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik nefsin zenginliğidir. Hazreti Ali'nin açgözlülük ebedi fakirliktir. Kanaat tükenmez hazinedir sözü bu dengeyi özetler. İslam'ın iktisadi ilkelerinin nihai hedefi nedir? Ve modern iktisadi sisteme ne tür kurumsal alternatifler önermektedir? İslam iktisadının amacı sadece maddi refah değil, dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmektedir. Kapitalizm ise sadece bugünü temin amacı güder, dünyaya dönük, yarın haricinde herhangi bir hedefi yoktur. Hazreti Peygamber aleyhisselam bir duada bize dünyevi arzu ve istekler karşısında nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini gösterir. Böylece hem dua etmenin önemini hem de bu duayla hedeflerimizin nasıl şekillenmesi gerektiğini öğretmiş olur. Allah'ım, bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasip eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek güçlü iman ver. Allah'ım, bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden faydalandır. Ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz, ilmimizin sonu kılma. Bize acımayanları üzerimize musallat etme. Zekat, Ömer bin Abdülaziz'in etkin zekat yönetimiyle tüm İslam coğrafyasında zekat verecek fakir kalmadığı tarihi bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu tecrübenin modern dönemde yinelenmesi hedefiyle çalışmak, ütopik bir temenni değil, tarihin müsbet manada tekerrür etmesini arzulamaktan öte değildir. Vakıf, geçmişte hayri hizmetlerin örnekleri arasında vakıflar tüm dünyaya emsali bulunmaz bir çığır açmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hayber'deki Yahudi topluluktan elde edilen malları ganimet değil, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik adaleti sağlamak amacıyla vakfetti. Hayber Vakfı sadece mal paylaşımı değil, aynı zamanda sosyal dayanışmayı kurumsallaştıran bir model olarak öne çıkıyor. Vakıf sayesinde toplumun ihtiyaç sahipleri sürekli desteklenmiş, toplumsal adalet ve sürdürülebilir yardımlaşma mekanizması sağlanmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hayber'den aldığı toprağı Hazreti Peygamber'e danışarak vakfetmiş, aslı satılmaz, bağışlanmaz, miras bırakılmaz, hasılatı fakirlere, akrabalara, kölelere, misafirlere ve yolculara harcanır demiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh, Medine'nin susuz kalması üzerine Rume kuyusunu satın alarak vakfetmiştir. Faizsiz finans. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve eğer müminseniz faizden geriye kalanı bırakın ayetleri faizin kesin yasağını koyar. Faiz yiyenler şeytanın çarptığı kimse gibi kalkacaklar tehdidi faizin ağırlığını gösterir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, faiz yiyen, yediren, şahitlik eden ve yazan hepsi lanetlidir beyanlarının tehdidi sadece Müslümanların değil, tüm bir insanlığın kalbini titretir. İslam'ın öngördüğü sisteme muhalif tavırların başında gelen faiz, toplumun dengelerini bozar. Zengin daha zengin, fakir daha fakir olur. Alternatif olarak önerilen ortaklık sistemlerinin tamamıysa adaleti sağlar, zulme engel olur. Faiz, üretmeyenlerin üretenden pay almasıdır ki bu en büyük zulümdür. Helal ekonomi, ancak sana haram kılınan şeyleri açıkladı ayeti, helal-haram ayrımını netleştirir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helal bellidir. Haram da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. Şüphelilerden sakınan dini ve namusunu korumuş olur buyurmuştur. Sadakati sadece imani düzlemde kalmayan ameliyle de sadakat timsali Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kendisine ikram edilen yemekten bir lokma yedikten sonra bu ikramın kölesinin kâhinlikten elde ettiği bir kazanç kaynaklı olduğunu öğrenince parmağını ağzına sokup kusmuş ve bu lokma beni öldürecekti demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, helal mal helal yerde kullanılmazsa haram olur buyurarak kazancın hem kaynağının hem de harcama yerinin helal olması gerektiğini göstermiştir. Piyasa denetimi, hisbe. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çarşıları bizzat denetler, ölçü tartıda hile yapanları uyarırdı. Bir gün buğday satıcısının buğdayının içinin ıslak olduğunu görünce, hile yapan bizden değildir buyurmuştur. İki pazarlık eden ayrılmadıkça birbirlerine karşı serbest olurlar. Şayet doğru söyler ve kusurları açıklarlarsa alışverişlerine bereket verilir hadisi ticarette şeffaflığı zorunlu kılar. Fahri kainatın bu uygulamaları denetim mekanizmasının piyasa uygulaması olarak tesis edildiği hisbe kurumunun doğuşunu hazırlamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh piyasa denetçisi muhtesip tayin etmiş, çarşımızda fıkıh bilmeyen bilgisiz kimse ticaret yapmasın, yoksa bilerek veya bilmeyerek haram yer buyurmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh da, terazinizi doğru tutun, malınızı tartın ve ölçün, hile yapmayın diye denetimler yaptırmıştır. Hisbe, marufu emredip münkerden sakındırma görevidir. Piyasalarda adaleti sağlamak, tüketiciyi korumak, üreticiyi desteklemek, haksızlığı engellemek vicdani bir görev olmaktan öte kamu otoritesinin görevidir. Velhasıl kapitalizmin insanlığa dayattığı sınırsız tüketim ve biriktirme hırsına karşı İslam, dengeli, sorumlu ve paylaşımcı bir ekonomik sistem sunar. Hazreti Peygamber, en hayırlınız insanlara faydalı olandır buyurarak iktisadi faaliyetin sosyal amacını belirtmiştir. İslam'ın önerdiği iktisadi sistem ne sosyalizmin mutlak eşitlik dayatmasıdır ne de kapitalizmin vahşi bireyselliğidir. İslam, orta yolu, adaleti ve merhameti, dünya ve ahireti birlikte gözeten dengeli bir sistemi benimsemektedir. İslam'ın bu köklü ve bütüncül iktisadi vizyonu, modern insanın kaybolduğu materyalist çıkmazdan kurtuluş yolunu göstermektedir. Bu sistem sadece teorik bir ideal değil, Hazreti Peygamber ve Raşid Halifeler döneminde uygulanmış, İslam medeniyetinin altın çağında toplumsal refah ve adaleti sağlamış, tarihte kanıtlanmış bir alternatiftir. Bugün yeniden keşfedilmeyi ve hayata geçirilmeyi beklemektedir. Vakit ayırdığınız ve paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Rica ederim, ben de teşekkür ederim. Değerli dinleyenlerimiz, Doçent Doktor Yusuf Erdem Gezgin'le İslam'ın iktisadi vizyonu keşfedilmeyi bekliyor başlıklı Bilal Akyol imzalı mülakatı paylaştık sesli dergide. Ve son olarak Muzaffer İnanç imzalı Ticaretin Gölgesinde İyilik başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ticaret, insan hayatında yalnızca bir alışveriş aracı değil, aynı zamanda güven, ahlak ve toplumsal dayanışmanın da bir göstergesidir. Herkes bir yönüyle ticaret yapar. Bunun tüccarlık olmadığını biliyoruz. Fakat alışveriş de bir ticarettir. Dolayısıyla ticaretteki iyilik üzerine yapılan tüm tespitler aslında sadece tüccarları değil, hayatında alışveriş olan her insanı ilgilendirir. Çünkü hepimiz bir ekmek, bir peynir, bir kazak, bir gömlek, bir etek almak için muhakkak sosyalleşiriz. İşte bu alışveriş esnasında da bazen farkına varmadan kalpler kırar, gönüller incitiriz. Bu yüzden her girdiğimiz ilişki bir ticaret ve her ticaretin içinde de bir iyilik inşa etme gayretinde olmalıyız. Ancak ticarette iyiliğin önünde bazı engeller vardır. Bunlardan ilki insanın kendi içindeki kötü parça yani gölgesidir. Psikoloji literatüründe Jung'un gölge arketipi olarak adlandırdığı bu boyut kişinin bilinç dışında bastırdığı olumsuz yönleri temsil eder. Nefsin kötülüğü emreden tarafıyla birleşen bu gölge ticarette hile, kıskançlık, çıkarcılık gibi eğilimler olarak ortaya çıkar. Kur'an'ın nefis kötülüğü çokça emreder uyarısı da bu içsel eğilime dikkat çeker. Tüccar, içindeki bu gölgeyle yüzleşip dengeyi kurmadıkça ticarette iyilik istikrar bulmaz. İkinci engel kanaat duygusunun kaybolması ve doyum noktasının sürekli değişmesidir. Psikolojide bu durum hedonik adaptasyon kavramıyla açıklanır. İnsan kısa bir süre kazancıyla tatmin olur fakat ardından daha fazlasını aramaya başlar. Hazreti Peygamber'in Ademoğlunun bir vadi dolusu malı olsa bir vadi daha ister hadisi bu gerçeğin 1400 yıl önce dile getirilmiş halidir. Kanaatin kaybolması ticarette hırsı artırır ve iyiliği gölgeler. Üçüncü engelse Müslüman tüccar kimliğinin artık güvenin ve referansın sembolü olarak görülmemesidir. Oysa sosyal psikoloji, sosyal kimlik teorisiyle bireyin ait olduğu grubun değerleri üzerinden algılandığını ortaya koyar. Müslüman tüccarın güvenilirliği bir zamanlar bu sosyal kimlikle anılırken, bugün bunun itibarsızlaşması ticarette iyilik anlayışını zedelemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir hadisi bu kaybın aslında bir değer kaybı olduğunu gösterir. Engeller aşıldığında ise ticaret üç farklı iyilik biçimi doğurur. Bunlardan ilki ticaretin kendi cinsinden yapılan iyiliktir. Bir pazarcının fakire sattığı üründen vermesi, bir halıcının ihtiyaç sahibine halıyı ucuz ya da ücretsiz sunması gibi örnekler cömertlik davranışıdır. Psikolojide bu karşılıklılık normu çerçevesinde ele alınır. Kişi yaptığı cömertlikle hem tanınır hem de dolaylı bir sosyal sermaye kazanır. Kur'an bu tür iyiliğin karşılıksız kalmayacağını bildirir. Kim güzel bir ödünç verirse Allah onu kat kat artırır. Bakara 245. İkinci tür iyilik ticaretin dışında yapılan âli cenaplıktır. Burada kişi kendi işinden bağımsız bir iyilik yapar, bir halıcının kasaptan et alıp fakire ulaştırması veya bir mobilyacının fakir bir ailenin evinin su tesisatını ücret almadan tamir yapması buna örnektir. Psikolojide bu özgecilik, diğergamlık kavramıyla açıklanır. Kişi herhangi bir menfaat gözetmeden başkasının yararını öncelediğinde âli cenaplık ortaya çıkar. Hazreti Peygamber'in insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır sözü de diğergamlığın dini temellerinden biridir. Üçüncü iyilikse insanın çevresine var olmasıyla huzur vermesi ve iyi gelmesidir. İnsan çevresine güven ve huzur verdiğinde, müşterisine güler yüz gösterdiğinde veya küçük ikramlarla gönül aldığında bu iyilik gerçekleşir. Modern psikoloji bunu pozitif duygusal bulaşma kavramıyla açıklar. Bireyin olumlu duyguları çevresine aktararak toplumsal ilişkilerde güven ve yakınlık oluşturmasıdır. Resulullah'ın "Güler yüzlü olman, kardeşin için bir sadakadır" hadisi bu iyilik türünü destekleyen bir örnektir. Ticaret, nefsin gölgesini aşabilen, kanaatle yetinebilen ve Müslüman kimliğini ahlaki referans olarak taşıyabilen tüccar için iyiliğin bir alanına dönüşür. Psikolojideki gölge, hedonik adaptasyon, sosyal kimlik, karşılıklılık, özgecilik ve duygusal bulaşma gibi kavramlar İslami metinlerin ortaya koyduğu hakikatlerle birleştiğinde ticaretin insan ruhunu dönüştüren bir iyilik zemini olduğu daha açık bir şekilde görülür. Muzaffer İnanç imzalı Ticaretin Gölgesinde İyilik başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak değerli dinleyenlerimiz. Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı böylelikle. Bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.